Ayrım 18. Türkiye şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 257. O yıllarda Nazım hapisteydi. Zaten Hikmet'in yapıtlarının yarısından artığı bir çeşit hapishane mektubudur. Dört duvar arasında hapsedilmiş Nazım, eğer içine kapanık bir şiiri seçseydi, kimsenin kendisini kınamaya hakkı olmazdı. Oysa Nazım Hikmet, içe kapanıklığı bir yana etmiş, monoloğu bırakmış, diyaloğu başkalarıyla konuşmayı tercih etmiştir. Ve hapishaneden yazdığı bu uzun şiirde, hani biz bu 41 senesinde, Nazım Hikmet'in konuşma dili büsbütün açıktır. Ozan, kendisiyle değil, fakat başkalarıyla konuştuğunun bilincine açık bir biçimde varmıştır. Ozan burada bir anlatıcıdır. Öbürleri gerçek kişilerdir. Bir saz şairidir, bir romancıdır. Evet, ihtiyatla fakat isteyerek söylüyorum. Biz bu 41 senesinde insanlarla yazılmış bir romandır. Giancarlo Vigorelli. Nazım Hikmet, dış gezilere, şimdi Ekber Babaev'de bulunan küçük yazı makinesini alarak çıkardı. Şiirlerini ilkin taşıtta, yolda, gelişi güzel yerlerde, gelişi güzel kağıtlara, kartlara, kartpostal arkalarına yazardı. Bu el yazılarının üstünde düzeltmeler, değişiklikler yapardı. 1938'lerden sonra Nazım'ın müsveddelerini eski Türkçe yazmadığı söylenirse de bu doğru değildir. Eski Türkçe yazılmış müsveddeleri de olmuştur. Ancak oyunlarını, makalelerini genellikle doğrudan yazı makinesinde yazdığı ya da yazdırdığı, makinede yazılan bu yazılarının üzerinde sonradan düzeltmeler yaptığı için Nazım'ın eski Türkçe müsvedde yazmadığı sanılmıştır. Şiirlerinin ilk notları içinde eski Türkçe yazılmış olanları çoktur. Nazım gezide gelişigüzel yerlere yazdığı bu şiir taslaklarını oteline gelince yazı makinesinde düzelterek, değiştirerek yeniden yazardı. Bu şiirin ilk biçimi olurdu. İlk biçimini alan şiirleri üzerinde sonradan çok değişiklikler yapardı. Kimileğinde ezberini aldığı bu şiirleri ayrı yer ve zamanlarda belleğinin yanıltmasıyla değişik biçimlerde okurdu. Bu yüzden Nazım'ın aynı şiirinin ayrı yerlerde değişik biçimlerde yayımlandığı olmuştur. Ama aynı şiirin bu değişik biçimlerinde anlam ve içerik bakımından hiçbir değişiklik olmazdı. Moskova Devlet Arşivindeki Nazım Hikmet bölümünden alınan aşağıdaki yazı, Nazım'ın Babaev'e gönderdiği mektup ve Ya Ayni Ya Habibi başlıklı şiiridir. Şiirin ilk biçimi buysa da sonradan Nazım bu şiirde değişiklik yapmıştır. Şiirin Babaev'e gönderilen ilk biçimiyle Sofya'da basılan Nazım Hikmet dizi kitaplarının ikinci cildinde yer alan son biçimini ayrı ayrı yayımlıyorum. Nazım, Ya Ayni Ya Habibi şiirinin üstüne ve altına Babaev'e mektup yazmıştır. Bu mektup 11 Şubat 1956'da Prag'da yazılmıştır. Şiirin üstünde şu satırlar yer alıyor. Mektubu tam zarfa korken şiiri bir daha okudum. Bazı lüzumsuz uzunluklar gördüm baş tarafında. İkinci bir varyantını yazdım. Bence daha iyi oldu. Ama siz hangisini isterseniz onu çevirin. Sonra Araplara da verin, radyoda filan okurlar. Nazım'ın bu notu ilk okuyuşumda beni şaşırtmıştı. Çünkü ama siz hangisini isterseniz onu çevirin diyordu. Şiirin iki değişik biçimi üzerinde kesinlik göstermiyor, beğeniyi Babaev'le çevirmen Bayan Muza'ya bırakıyordu. Bana şair böyle yapmamalı gibi gelmişti. Nazım'ın şiirleri üzerinde inceleme ve araştırma yapacak olanların her şiirinin değişik biçimlerini arayıp bulması, bunları ayrı ayrı değerlendirmesi ve estetik, psikolojik, politik ve bunun gibi hangi nedenle bu değişikliği yaptığını yorumlaması gerektiği kanısındayım. Ya Ayni Ya Habibi şiirinin altında Nazım'ın şu notu var. Babaev, sana bu mektubun içinde bizim Vartan yoldaşın hem Türkçe hem Ermenice bir şiirini de yolluyorum. Güzel şiir. Rusçasını Türkçeden çevirin, bastırın. Ermenicesini Emine'ye filan yollayın, bassın. Bir daha selamlar. İmza Nazım. Bu mektuptaki Ya Ayni Ya Habibi şiiri şöyledir. Ya Ayni Ya Habibi. Port Said'de geminin hesabı mı var? Port Said'de güneş yakın, bulut uzak. Port Said'de kundura boyar, yanlayak, başı kabak. 10 yaşında Mansur'um, Mansur'um kara kuru, hurma çekirdeği gibi. Mansur'um tatlı, Mansur'um hep aynı şarkıyı söyler. Ya Ayni, ya Habibi. Port Said'i yaktılar, öldürdüler Mansur'u. Bu sabah gazetede fotoğrafını gördüm. Ölülerin arasında bir küçük ölü. Ya Ayni, ya Habibi. Hurma çekirdeği gibi. Bu şiirin kitaba girecek biçimini alıncaya dek daha birkaç değişim geçirmiş olduğunu sanırım. Kitaba giren biçimiyle Ya Ayni, Ya Habibi başlıklı şiir şöyledir. Ya Ayni, Ya Habibi. Por Saitli Mansur'um 13-14 yaşında. Yalın ayak, başı kabak, oturur boya boyar. Aynalı çıngıraklı sandığının başında. İskarpinler, pabuçlar, postallar, kunduralar. Tozlu, çamurlu, umutsuz. Yorgun, argın, ihtiyar. Çıkar aynalı sandığa, fırçalar, kanatlanır. Parlar kızıl kadife. İskarpinler, pabuçlar, postallar, kunduralar. Sevinçli, dipdiri genç. Umutlu, pırıl pırıl, iner aynalı sandıktan. Mansur'um kara kuru, hurma çekirdeği gibi. Mansur'um tatlı. Mansur'um hep aynı şarkıyı söyler. Ya Ayni, Ya Habibi. Por Said'i yaktılar, öldürdüler Mansur'u. Bu sabah gazetede fotoğrafını gördüm. Ölülerin arasında bir küçük ölü. Ya Ayni, Ya Habibi. Hurma çekirdeği gibi. Prag, 26-11-1956. Bir mektup. Aziz Nesin'in Şenolası Nazım Hikmet başlıklı yazılarını okurken, şaşma ile üzülme duyguları duyuyorum yer yer. Aziz Nesin, sözde bilimsel nesnellik adına ya da Nazım'ın mitleştirilmesine engel olmak için kollarını sıvamış, kişisel yaşamıyla ilgili kimi olayları, bunların kötü şeyler olduğunu da vurgulayarak sergileme çabasında. Bunu yaparken kendisince gerçek olayları sıralamakla kalmıyor, sık sık bir suçlama tanığı rolünü benimseyerek kötüleyici yorumlar da ekliyor bunlara. Ne var ki bunu yaparken düştüğü çelişkiler ve tutarsızlıklar bu yazıların gerçeğe uygunluğundan kuşku uyandırıyor. Bunlara sadece bir örnek vermekle yetinmek istiyorum şimdilik. Aziz Nesin 10 numaralı yazıda, Vatan 17-7-1976, Nazım Hikmet'in Otobiyografi adlı şiirinden başkasının hesabını utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için ama durup dururken de yalan söyledim dizelerini aktardıktan sonra irdeleme yöntemi gereğince şu yorumu da ekliyor bunlara. Nazım Hikmet bu dizelerinde hangi durumlarda yalan söylediğini açıklıyor. Ama durup dururken de yalan söyledim diyor. Nazım'ın durup dururken dediği durumlar, Nazım'ın gizlice övmek istediği durumlardır. Küçük övmeler içinde gerçekten küçücük yalanlar söylemiştir. Aziz Nesin'in bütün bu yorum düzeni bir sözcük yanlışı üzerine kurulmuş, aslında üçüncü dizenin son sözcüğü söyledim değil, söylemedimdir. Bakınız, Yön Dergisi 20 Kasım 1964 günlü sayısı sayfa 9. Kemal Sülker, Nazım Hikmet dosyası sayfa 14, May yayınları 1967. Asım Bezirci, Nazım Hikmet ve Seçme Şiirleri, A yayınları sayfa 10, 1975. Bu sözcüğün yanlış yazılmış olması bir yana, üçüncü dizenin başındaki ama bağlantısı hem dil bilgisi hem de mantık bakımından üstteki dizelerin karşıtı bir düşünce ileri sürüldüğünü kanıtlamaktadır. Nazım Hikmet'in küçük övünmeler için küçücük yalanlar uydurduğu savına gelince buna, zübükler bile güler. Nazım Hikmet'in övünmek için yalan uydurmasına ne gerek vardı? O birçok şiirlerinde açıkça ve yapmacıklı bir alçak gönüllülüğe sapmadan övmüştür kendisini. Mavi gözlü dev, yağlı kayışlara bakarak kıllı kalın ensesini kaşıyan diye övdüğü kendisi değil miydi? Şairim, şimşek şekillerini şiirlerimin caddelerde ıslık çalarak kazıdım duvarlara diye nara atan adamın gizlice övünmek için küçücük yalanlar uydurmaya ne gereksinmesi vardı? Şenolasın Aziz Nesin, Adnan Cemgil. Tartışma konusu olan otobiyografi şiirinin Moskova Devlet Arşivinde bulunduğunu yazmıştım. Arşivdeki söz konusu şiir Nazım'ın yazısıdır ve ilk müsvedde olduğu için son biçiminin tıpkısı değildir. Daha önce de yazdığım gibi Nazım, kimi şiirlerini sürekli ya da birkaç kez değiştirmiş, kimi şiirlerinde ayrı yerlerde, ayrı biçimlerde okumuştur. Bu yüzden Nazım'ın bir şiirinin ayrı yerlerde değişik biçimde yayınlandığı görülmüştür. Arşivde Nazım'ın kendi yazısıyla bulunan otobiyografinin ilk müsveddesi olduğunu sanıyorum. Bu şiir son aldığı biçimde Bulgaristan'da yayınlanan ve Ekber Babayev'in basımı hazırladığı Nazım Hikmet dizisinin ikinci cildinde sayfa 327'de yer almıştır. Bundan başka Ekber Babayev'in doktora tezi olarak hazırladığı ve Moskova'daki Doğu Bilimler Enstitüsü'nde yayınlanan ve Türkçe'ye de Ataol Behramoğlu'nun çevirdiği ve Cem Yayın Evi'nin yayımladığı Yaşamı ve Yapıtlarıyla Nazım Hikmet adlı kitabın 6 ve 7. sayfalarında çıkmıştır. Bu kitap 15 Mart 1976'da dağıtılmıştır. 1967'de, 9 yıl önce, Bulgaristan'da basılan kitapta Nazım'ın Otobiyografi adlı şiirinde bir dizenin değiştirildiğini, Nazım durup dururken de yalan söylemedim dediği halde bu dizenin ama durup dururken de yalan söyledim biçimine sokulduğunu kimse söylememiştir. Moskova'da 1975'te basılan Babayev'in kitabında da bu dizenin değiştirmiş olduğunu söyleyen olmamıştır. Diyelim Sofya baskısı kitabı görmediler. Rusça bilmedikleri için Moskova basım kitabı da görmediler. Peki ama 6 ay önce Türkiye'de dağıtılan kitabını mı görmediler? Niçin Ekber Babayev'in Nazım'ın otobiyografi şiirindeki bir dizeyi değiştirmiş olduğunu söylemediler? Ben bu şiiri yayınlayınca Aziz Nesin Nazım'ın şiirini değiştiriyor diyorlar. İnsan yanlış okuyarak ya da yanlış dizili bir kitaptan okuyarak bir şiiri yanlış olarak kopya edebilir. Bu gibi yanlışlıkların dışında Nazım'ın şiirini değiştirmek alçaklıktır, hainliktir. Demek hem Ekber Babayev hem de ben Nazım Hikmet'in şiirini değiştirmiş oluyoruz. Peki Nazım Hikmet'in şiirini değiştirmek alçaklıktır da, değiştirilmemiş olan şiir için değiştirilmiştir demek bir insanı böyle bir iftirayla suçlamak nedir? Ben, Nazım Hikmet'i bu şiirinin benim bu gazetede yazdığım gibi olduğunu kanıtlayan 4 belge gösteriyorum. 1. Sofya Narodna Prosveta, 1967, Nazım Hikmet, Cilt 2, sayfa 327. 2. Türkiye'de yaşamı ve yapıtlarıyla Nazım Hikmet adıyla çevrilen kitabın Rusça aslı, Moskova Doğa Bilimleri Enstitüsü, 1975. 3. İstanbul Cem Yayınevi, Ataol Behramoğlu çevirisi, Ekber Babayev'in yazdığı Yaşamı ve Yapıtlarıyla Nazım Hikmet kitabının 6 ve 7. sayfaları. 4. Moskova Devlet Arşivi'nde Nazım Hikmet bölümündeki Nazım'ın yazısıyla yazılmış otobiyografi şiirinin müsveddesi. Peki bu şiirin benim yazdığım gibi olmadığını iddia edenlerin gösterdiği belge nedir? Yön dergisinde yayınlanmış olan bu şiir. İnsaf. İnsaftan da çok birazcık akıl. Bunlar Yönde bu şiirin söz konusu dizisinin yanlış yayınlanmış olabileceğinden hiç mi kuşkulanmazlar? Yönde, Nazım'ın Kurtuluş Savaşı destanı yayınlandı. Yönde yayınlanan bu destanda da yanlışlar, eksikler yok muydu? Ama onların amacı bir yanlışı düzeltmek değil, bana saldırmak, beni kötü duruma düşürmek için yakaladıklarını sandıkları bir fırsatı aleyhime kullanmak. Otobiyografi şiirinin arşivdeki müsveddesinin kimi yerlerini Nazım silmiş, çizmiş, kelimeleri değiştirmiş, bir takım çizgiler koymuş. Ben de arşivden onun yaptığı düzeltmeleri de yaparak, çizgileri de çizerek kopya ettim. Ne yazık ki bu şiirin fotokopisi yok elimde. Ama bir daha Moskova'ya gidebilirsem ve olabilirse, olanak bulursam, söz konusu şiirin müsveddesinin fotokopisini de çıkaracağım. Şimdi bu şiirin müsveddesini yaptığım aslındaki düzeltmelerle birlikte yayımlıyorum. Eskiden yine bu gazetede yayımladığım otobiyografi şiiriyle aşağıdaki müsveddesini karşılaştırırsanız aradaki ayrımı göreceksiniz. Otobiyografi. 1902'de doğdum. Doğduğum yere hiçbir zaman dönmedim. Çünkü dönmeyi sevmiyorum. 3 yaşındayken Halep Devri Paşa'nın torunuydum. Ama 19 yaşında Moskova'daki Komünist Üniversitesi'nde talebeydim. 49 yaşındayken yine Moskova'da parti merkezinde misafiriyim. Ve 14 yaşından beri şair bulunuyorum. Bazı kimseler otların türlerini bilirler. Başkaları balıkların türlerini bilirler. Ama ben ayrılmaların türlerini biliyorum. Bazıları yıldızların adlarını ezbere bilirler. Ama ben yine ayrılıkların adlarını biliyorum. Belki dünyanın bütün yemeklerinin tadını aldım. Açlığın tadını biliyorum. Hem de açlık grevinin tadını biliyorum. Beni asmak istedikleri, fakat asmadıkları zaman 30 yaşındaydım. Bana barış armağanı vermek istedikleri zaman 48 yaşındaydım. Ve bu armağanı aldım. Hücrenin beton döşemesinde 4 metre. 6 ay geçirdiğim zaman 36 yaşındaydım. 18 saat içinde Prag'dan Havana'ya geçtiğim zaman 59 yaşındaydım. Lenin'i sağken görmedim. 1924'te Lenin'in tabutunun şeref nöbetçisiydim. 1961 yılında yine Lenin'i mozolede ziyaret ettim. Beni partimden ayırmak istediler. Olmadı. Putlar devriliyordu fakat parçaları beni ezmedi. 1951, bir genç arkadaşımla beraber denizde ölüme gidiyordum. 1952, parçalanmış yürekle 4 ay sırt üstü yatıp ölümü bekledim. Sevdiklerimi şuursuzca kıskanıyordum. Hiç kimseye gıpta etmiyordum. Hatta Charlie Chaplin'i bile. Bazen kadınları aldatıyordum. Fakat dostları asla. İçiyordum fakat tiryaki içkici olmadım. İnşallah ekmeğimi kendi alnımın teriyle kazanıyorum. Başkalarının hesabını utandığım için yalan söylüyordum. Başkasını gücendirmemek için yalan söylüyordum. Bazen de hiç sebep yokken yalan söylüyordum. Trenle gittim, uçakla gittim. İnsanların çoğunun bunun için parası yoktu. Operaya gittim. İnsanların çoğu bu kelimeyi bile duymamıştı. Fakat 1921'den sonra insanların çoğunun gittikleri yere gitmedim. Camiye, kiliseye, af sunucuya, falcılara. Fakat eskiden bazen kahve falına baktırıyordum. Eserlerim 30-40 dile çevrilip 30-40 memlekette basıldı. Benim Türkiye'mde Türkçe olarak eserlerimi basmak yasaktır. Moda olan kanserden muzdarip olmadım. Ama herkes kanser olmak zorunda değil. Bakan olmayacağım. Açıkça söylemek gerekirse bunu istemiyorum. Savaşta, cephede bulunmadım. Bombalardan korunmak için sığınaklara inmedim. Pike yapan uçaktan hiçbir zaman kaçmadım. Fakat 60 yaşındayken aşık oldum. Kısacası yoldaşlar, eğer bugün ben ayrılıktan köpek gibi ölüyorsam, bütün ömrümü insan gibi yaşadım ve daha yaşayacağım. Ve kim bilir başımdan daha neler geçecek ve neler duyacağım. 1961. Adnan Cemgil'e yanıt. Bay Adnan Cemgil, cevabıma dostum Cemgil diye başlamak isterdim. Ama alaylı, küçümseyen, yeren, üstelik çok haksız mektubunuzda bu dostluğu çok görmüş ve bana dostluk gösterme fırsatı vermemişsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Yalnız şunu anımsatayım, bizler dostlarımızı kolayca yitirmememiz gereken yaşlardayız artık. Mektubunuzu gazeteye değil, doğrudan bana gönderebilirdiniz. Hem daha doğru hem daha güzel yapmış olurdunuz. Gazetenin yetkilisi bu mektubu yayımlayıp yayımlamayacaklarını bana sordu. Yayınlamalarını rica ettim. Salt bir bölümünü yayımlamak istediler, bütününü yayımlamalarını rica ettim. Gazetenin Vatandaştan Vatana sütununda yayımlamayı önerdiler. Özellikle bu yazı dizimin içinde çok belirgin biçimde yayınlanmasını rica ettim. Bay Adnan Cemgil, mektubunuz hiç olmazsa dedikodulardan birinin ortaya çıkmasına yaradığı için teşekkür ederim. Mektubunuz gazeteye ulaşmadan 10 gün kadar önce dedikodular kulağıma çalındığı için sanki böyle bir mektubun geleceğini biliyormuşum gibi mektubunuzu cevap sayılacak yazıyı yazıp bu yazı dizisi içinde yayınlamıştım. Bu nedenle bir kez daha tekrarlamayacağım. Bu yazı dizisinde düştüğüm çelişkilerden ve tutarsızlıklardan söz ettiğiniz halde nedense otobiyografi şiirindeki bir tek dizeyi düştüğüm çelişkileri ve tutarsızlıklara örnek olarak kendinize göre gösterebiliyorsunuz. Onda da kendiniz çelişkilerden ve tutarsızlıklardan çok öte büyük bir yanılgıya düşüyorsunuz. Düştüğümü söylediğiniz çelişki ve tutarsızlıklardan birkaçını daha açıklamış olsaydınız okurlarımız da yararlanırlardı. Bay Adnan Cemgil, eski bir kalem kavgacısı olarak çok iyi bilirsiniz ya da bilmelisiniz ki kalem tartışmalarında yengin çıkmanın tek yolu vardır. Önce haklı olmak. Siz her şeyden önce haklı değilsiniz. Yanlış yardım ileri sürdüğünüz dizinin doğru kaynağı olarak Yön dergisinin bir yanlışını gösteriyorsunuz. Hem iki gözüm efendim, ne zamandan beri Yön gözünüzde böyle bir yüce güvence kazandı? Mektubunuz çok önemli bir işe daha yaradı. İnsanlar kişileri mitleştirdikçe o kişiyi önce insanlıktan çıkarırlar. Artık gözleri gerçekleri göremez, kulakları gerçekleri duyamaz olur. Siz Nazım'ı mitleştirerek yüceltmiyorsunuz. Tersine insanlıktan çıkarıyorsunuz. Putları yıkıyoruz diye ortaya çıkan, bütün yaşamı boyunca putları yıkan Nazım Hikmet putlaştırılmamalıdır. Nazım'ın kendisi ama durup dururken de yalan söyledim dediği halde siz, aman efendim nasıl olur da sizin gibi büyük bir şair yalan söyler, hayır siz yalan söylememişsinizdir diyerek yalan söyledim diyen Nazım'ı yalancı çıkarıyorsunuz. Gerçeklere baktığınız halde, gerçeği değil, içinizden geçeni okuduğunuz için siz ya da Yön dergisine o dizeyi yanlış yazan kişi, ama durup dururken de yalan söyledim dizesini, ama durup dururken de yalan söylemedim diye okuyarak Nazım'ın şiirini düzeltmeye kalkıyorsunuz. Bir küçük uydurma daha. Bay Adnan Cemgil, Nazım'ın küçücük övünmeler için, küçücük yalanlar uydurduğu yolundaki yorumumu çürütmek için, Nazım'ın şiirlerinde açıkça övündüğünün örneğini vermişsiniz. Verdiğiniz örnekler gizli, örtülü övünmeler değil, yiğitlenmelerdir. Böylece yorumumu pekiştirmek için beni, Nazım'ın örtülü övünmelerini yansıtan başka uydurmalarında açıklamak zorunda bırakıyorsunuz. Nazım Hikmet'in İtalya'da basılacak bir kitabı için Bayan Joyce'a Kendisine de Ege'nin verdiği bilgiler bu türlü küçük uydurmalarla doludur. Örneğin o kitabın ön sözünde Nazım'dan aktarılmış şu bilgi vardır. Hikmet, Moskova'da Lenin'le tanıştı. Lenin kendisine Doğu İşçileri Komünist Üniversitesi'ne yazılmasını önerdi. Bayan Joyce'a verdiği bu uydurma bilgiyi Nazım kendisi başka yazısında ve bir şiirinde yalanlamıştır. Çünkü Nazım, Lenin'le hiç görüşmemiştir. Başka bir örnek verelim. Nazım'ın İtalyanca kitabının ön sözünde Nazım'ın Bayan Joyce'a yazdığı bu olayı Baba Ev'de kitabına aktarmıştır. Bir gün beni hapse attıklarında bana ilişkin bir ipucu elde etmek için polis canavarca dövmüş babamı. Babam hiçbir şey söylememiş. Söyleyecek bir şey de yoktu zaten. Benim eylemime duyduğu yakınlıktan değildi bir şey söyleme işi. Böyle bir yakınlık duymuyordu çünkü. Bundan başka hiçbir sıkıntı çekmeden ve özgürce yaşayabilecek ve herkesin saygı duyduğu bir şair olabilecek oğlunun sanki inadına parmaklıklar arasına düşmeye çalışması ve bir köpekten daha kötü durumda yaşamasını anlamıyordu. Bir şey söyleme işinin nedeni kendisini dövenleri duyduğu nefret ve horgörüydü. Sonra karşılaştığımız bir gün şöyle dedi bana. Ne aradığını anlamıyorum oğlum. Yoksul ya da ayak takımından biri değilsin ki dünyanın yeniden paylaşılmasını isteyesin. Yoksullara bırak bu uğraşı. Dışarıdaki hayatları hapistekinden farklı değil zaten. Sonra ne de olsa senden korkmalarını, polislerin korkmalarını, Aziz Nesin, nefret etmelerine ve seni aramalarına yol açan bir şeylerim var. Bir kez bile kötü davranmaya cesaret edemediler sana. Fakat ellerinin nasıl kaşındığını beni dövmelerinden biliyorum. Ya sana da yaparlarsa bunu Nazım? Bay Adnan Cemgil, isterseniz Nazım'ın anlattığı bu olaya inanabilirsiniz. Hiçbir belgeyle bu olayın doğru olmadığını ispat da edemem. Ama yine de Nazım'ın babası Hikmet Bey'i polislerin dövdüklerini, hele canavarcasına dövdüklerine inanamıyorum. Bağışlayın beni. Polisler adam dövmezler değil elbet. Ama kişiliği nedeniyle Hikmet Bey'i polislerin dövmeleri bana olanaksız geliyor. Çünkü 1. Hikmet Bey düşünce bakımından oğluna hiç de yakın değildi. 2. Bir gizli örgütün üyesi ya da partili değildi. Bunları siyasi polisin bilmemesi olanaksızdı. 3. Hepsinden önemlisi İttihat ve Terakki'nin oldukça önemli kişilerindendi. Yakın arkadaşları yüksek görevlerdeydiler. 4. Kendisi de konsolosluk yapmış bir dışişleri yüksek memuruydu. Basın Yayın Genel Müdürlüğü gibi yüksek görevlerde bulunmuştu. 5. Basın otoritelerinden dostları, yüksek sınıftan çevresi vardı. 6. Üstelik o günlerde genç de değildi. Siyasi polise ilişkisi olanlar ve orada sorguya çekilenler bilirler ki bu nitelikteki kişileri hem de cezaevindeki oğluna ilgin bilgi almak için polis canavarca dövmez. Bu olay bana hiç de inandırıcı gelmiyor. Ama yine de Hikmet Bey'in Celili Hanım'dan sonraki eşi Caviden Hanım'a böyle bir olayın olup olmadığı sorulabilir. Bu yazı dizisinde hiç yanlışım yok demek istemiyorum. Yanlışlarım olabilir. Belgeler göstererek düzelteceklere teşekkür borcum olur. 18. ayrımın sonu, sayfa 271.